Ayrım 5.
Ancak 5 yıl sonra Rusya'ya dönüşünde nasılsa çiftliğine doğramak geldi aklına. Köy evinde Alman kahyanın ailesinde 12 yaşlarında son derece sevimli, cana yakın, afacan ve ileride çok güzel olacağı besbelli kızı görünce pek şaşırdı. Afanasiy Ivanoviç güzellik konusunda hiç yanılmayan bir uzmandı. Çiftlikte ancak birkaç gün kaldığı halde bazı emirler verdi. Kızın bakımı temelden değişikliğe uğradı. Eğitimi için ağırbaşlı, yaşlıca bir eğitmen alındı. Bu, genç kızların eğitiminde oldukça deneyimli, okumuş, hem Fransızca hem de öteki dersleri öğretebilecek yetenekte İsviçreli bir kadındı. Kızın eğitimi tam 4 yılda tamamlandı ve eğitmen gitti. Totski'nin uzak illerden birindeki çiftliklerinden birinin komşusu olan bir kadın, Nastasya'yı almak için geldi. Afanasiy Ivanoviç'in verdiği talimatlar ve yetkilere dayanarak alıp götürdü kızı. Küçük çiftlikte ufak ama yepyeni bir ahşap ev vardı. Zarif döşenmişti. Köyün adı da sanki bile bile konmuş gibi Otradnoye'ydi. Dipnot, Otradnoye iç açıcı anlamında. Nastasya'yı getiren kadının çiftliği de o eve oldukça yakın olduğu için kadın da Nastasya ile birlikte yerleşti. Yanlarına yaşlı bir kalfa ve genç işini bilir bir oda hizmetçisi alındı. Evde müzik aletleri, genç kız için zarif bir kitaplık, tablolar, taş basması resimler, kalemler, fırçalar, boyalar ve nefis bir tazı vardı. 2 hafta sonra Afanasiy Ivanoviç kendisi de geldi ve Bozkır'daki bu ıssız köyü o zamandan başlayarak pek sevdi. Her yaz gelerek ikişer üçer hafta kalıyordu. Böylece sakin, mutlu, zevkli 4 yıl geçti. Afanasiy Ivanoviç'in yazları yalnızca 2 hafta süren ziyaretlerinden birinden sonra Nastasya Filipovna'nın kulağına kadar gelen bir söylenti yayıldı. Afanasiy Ivanoviç, Petersburg'da güzel, zengin ve soylu bir kızla parlak bir evlenme yapmak üzereydi. Daha sonra bu söylentinin pek doğru olmadığı anlaşıldı. Evlenme henüz tasarı halindeydi ve olup olmayacağı kesinlikle belli değildi. Ama Nastasya Filipovna'nın hayatı o andan başlayarak hızla ve temelden bir değişikliğe uğradı. Genç kadın şimdiye kadar onda görülmemiş bir kesinlik ve irade gücüyle köy evini bıraktığı gibi Petersburg yolunu tuttu. Totski onu karşısında görünce şaşırdı, bir şeyler söylemek istedi. Ama daha ağzını açar açmaz konuşma şeklini, sesinin tonunu, şimdiye kadar hep başarılı sonuçlar aldığı tatlı, kandırıcı sözlerini, mantığını, kısaca her şeyini tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Karşısında şimdiye kadar tanıdığı ve daha Temmuz ayında Otradnoye'deki çiftlikte bıraktığı kadının yerine bambaşka bir kadın vardı. Önce bu yeni kadın her şeyin aslını aslarını anlamak bakımından şaşılacak derecede bilgiliydi. Bunca bilgiyi nereden edindiği, her şeyi en ince noktasına kadar nasıl anlayabildiği gerçekten şaşırtıcıydı. Yoksa bütün bu bilgileri kitaplığından mı edinmişti? Ayrıca hukuk alanındaki bilgisi de oldukça genişti. Bazı işlerin nasıl yürüdüğünü kesinlikle biliyordu. Ayrıca bu kız eskisi gibi bazen akla gelmedik bir ufacanlıkla onu kendine bağlayan, bazen olmadık bir hüzne kapılarak ağlayan, kararsız, ürkek, okullu kız da değildi artık. Hayır. Olağanüstü ve kendisinden böyle hareketler hiç beklenmeyen bir yaratık, Totski'nin karşısına geçmiş kahkahalar atıyor, zehirli yermelerle onu yerin dibine geçiriyordu. İlk şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz, yüzüne ona karşı şimdiye kadar mide bulandıran, iğrenç bazı duygulardan başka şey duymadığını haykırdı. Ayrıca bu yeni kadın Totski'nin şimdi bile dilediğiyle evlenebileceğini, buna zerre kadar ilgi duymadığını, ancak sırf kötülük olsun diye bu evliliğe karşı koyacağını bildirdi. Hiç olmazsa seninle doya doya alay edebilmek için böyle yapacağım. Çünkü artık ben de biraz alay etmek istiyorum. Yeni Nastasya Filipovna, belki içindekileri tam olarak ifade edememekle birlikte kahkahalarla gülerek bunları söylüyordu. Afanasiy Ivanoviç, kafasını toplamaya çalışarak bu konuyu uzun uzun düşündü. Durumu derin derin incelemesi ve bir karara varması 2 hafta kadar sürdü. 2. haftanın sonunda da karara vardı. Afanasiy Ivanoviç o sıralar 50 yaşlarında son derece ağırbaşlı ve toplum içinde kendine göre mevki sahibi bir adamdı. Kendi çıkarlarını, rahatını ve konforunu her işini iyi bilen bir adam gibi gözetiyor, bunların üstüne titriyordu. Bütün bir hayat süresince kurulabilmiş bir düzen, şimdi şöyle ya da böyle bir değişime uğramamalıydı. Öte yandan deneyimi ve derin hayat görüşü, Totski'ye karşısında hiç de öyle kolay yutulur bir lokma bulunmadığını söylüyordu. Bu kuru gürültüyle kalmayıp her dediğini yerine getirecek türden bir yaratıktı. Kafasına koyduğunu yerine getirmeye dünyada hiçbir güç engel olamazdı. Hayatta değer verdiği hiçbir şey olmadığı için herhangi bir vaatle de yola getirilemezdi. Bütün bunların altında bir ruh karmaşıklığı, romantik bir isyancılık, Tanrı bilir kime, hangi nedenle her türlü ölçünün üstünde bir nefret seziliyordu. Kısaca seçkin bir çevrenin asla kabul edemeyeceği ve her namuslu adam için tam anlamıyla Tanrı belası sayılacak bir durum vardı ortada. Gerçi Totski'nin nüfuzu ve serveti bu pürüzlü duruma çözüm bulabilirdi. Öte yandan Nastasya Filipovna'nın yasal yollara başvurarak bir zarar veremeyeceği de açıktı. Öyle büyük çaplı bir skandal yaratmayacağı da anlaşılıyordu. Çünkü sindirilmesi pek zor olmazdı. Ancak bütün bunlar Nastasya Filipovna'nın böyle durumlarda pek çok kimsenin hareket şekline uyması ve hesapları alt üst edecek bir davranışa kalkışmaması halinde uygulanabilirdi. Ama burada Totski'nin sağduyusu işe yaradı. Nastasya Filipovna'nın yasal açıdan silahsız olduğunu, kendisinin de bildiğini, kadının kafasında ve ışıl ışıl yanan gözlerinde bambaşka düşünceler gizlendiğini anladı. Nastasya Filipovna'nın hiçbir şeye, özellikle kendine değer vermediği anlaşılıyordu. Onun kendisine çoktandır değer vermediğini anlamak için oldukça zeki ve duygulu olmak gerekti. Totski gibi bir toplum adamı bile onun duygularının ciddiliğinden kuşkulanamazdı. Bu bakımdan Nastasya Filipovna, insanlık dışı nefret duyduğu bu adamı aşağılamak için düzeltilmesi olanaksız bir harekette bulunarak Sibirya'da ya da sürgünde kendisini mahvedebilirdi. Afanasi Ivanoviç biraz korkak, daha doğrusu içinde bulunduğu koşulların değişmesinden son derece tedirginlik duyan bir adam olduğunu hiç saklamazdı. Örneğin evlenme töreni sırasında öldürülmesi ya da bunun gibi ayıp, gülünç, toplumca kınanacak bir durumla karşılaşmak onu pek ürkütürdü. Ama korkusu doğrudan doğruya ölmek, kötü bir biçimde yaralanmak ya da yüzüne tükürülmekten gelmiyordu. Onun çekindiği olayın garipliği ve toplumca yadırganacak niteliğiydi. Nastasya Filipovna ise henüz doğrudan doğruya açmamakla birlikte yapacağı işin bu olacağını hissettiriyordu. Totski, kadının onu avucunun içi gibi bildiğine, buna göre seçeceği silaha da güvendiğine emindi. Evlenme işi henüz bir tasarı olduğu için Afanasi Ivanoviç, Nastasya Filipovna'ya boyun eğdi. Bu karar verişinde yeni Nastasya Filipovna'nın eskisinden pek farklı oluşunun da büyük etkisi vardı. Eskiden yalnızca çok güzel bir kızdı. Oysa şimdi... Totski bu 4 yıl içinde onu görüp değerlendiremediği için uzun süre kendi kendini bağışlamadı. Aslında son zamanda her ikisinde de derin ve temelden değişmeler olmuştu. Totski eskiden de Nastasya Filipovna'nın gözlerine bakarken içinden bazı garip düşünceler geçtiğini neden sonra hatırlayabildi. Derin ve esrarlı bir karanlık gizlerdi bu gözler. Bakışları gizlerle doluydu. Son 2 yıl içinde kadındaki renk değişmeleri de Totski'nin dikkatini çekmişti. Kadının rengi bazen büsbütün uçuyor, işin garibi bu haliyle bir kat daha güzelleşiyordu. Totski, hayatı eğlence içinde geçmiş bütün kibar beyler gibi bu körpe varlığı yok pahasına elde ettiği için önceleri onu küçük görürdü. Ama son zamanlarda düşüncesinde ne kadar yanıldığını yavaş yavaş anlamaya başladı. Totski, Nastasya Filipovna'yı başka bir ilden, namuslu bir adamla evlendirmeye daha geçen baharda karar vermişti. Nastasya Filipovna şimdi bu konu açıldıkça demediğini bırakmıyordu. Ne var ki kadındaki son değişikliği gördükten sonra düşüncesi değişti. Ondan yeniden yararlanacak, Nastasya Filipovna'yı Petersburg'a yerleştirerek servet, debdebe içinde yaşatacaktı. Ayrıca Nastasya Filipovna'yla kendine göre bir ün de sağlayabilirdi. Bu alanda ün sahibi olmanın Afanasi Ivanoviç bakımından büyük önemi vardı. Petersburg'da 5 yıl kadar bir süre yaşadılar. Bu zaman içinde çeşitli olaylar kendini gösterdi. Afanasi Ivanoviç'in durumu hiç de parlak değildi. İşin kötüsü, bir kez içine kurt düştükten sonra kolay kolay yatışmayan bir yaratılışı vardı. Nastasya Filipovna'dan nedeni bilinmeden korkuyordu. İlk 2 yıl içinde Nastasya Filipovna'nın kendisiyle evlenmek istediğini ama gururlu oluşu yüzünden önerinin kendisinden gelmesini beklediğini düşündü. Bu olasılık ona pek akla yakın görünmemekle birlikte bir kez kuşkulandığı için surat asarak derin derin düşüncelere dalıyordu. Ama geçen bir olaydan sonra kesinlikle ve hiç de hoşuna gitmeden, insan doğası böyledir işte, evlenme önerisinde bulunsa bile Nastasya Filipovna'nın bunu kabul etmeyeceğini anladı. Uzun zaman bunun nedenini aradı. Sonunda şöyle bir açıklama buldu. Bu aşağılanmış ve hayalci kadın öyle bir düzensizlik içindeydi ki hiçbir zaman ulaşamayacağı bir yüksekliği ve seçkin bir mevkiyi kabul edecek yerde evlenmeyi reddederek bütün bunları hor görmek zevkini tatmak istiyordu. İşin kötüsü Nastasya Filipovna'nın hep üstün durumda bulunmasıydı. Ölçüsü ne olursa olsun hiçbir maddi çıkara kulak astığı yoktu. Önerilen konforu kabul etmişti ama yaşayışı son derece gösterişsizdi. 5 yıl içinde kenara köşeye hiçbir şey koymamıştı. Afanasi Ivanoviç başka bir kurnazlığa başvurdu. Aralarındaki bağı koparabilmek için çok ustalıklı yardımlarla ve hiç belli etmeden Nastasya Filipovna'yı baştan çıkarmaya çalıştı. Ama prensler, subaylar, elçilik katipleri, şairler, romancılar, sosyalistler gibi ideal örnekler bile Nastasya Filipovna'da en ufak bir etki uyandırmadı. Sanki göğsünde kalp yerine bir taş parçası vardı. Duyguları da sonsuza dek sönmüştü. Daha çok kendi başına yaşıyor, okuyor, hatta ders çalışıyordu. Müzikten hoşlanırdı. Dostları çok azdı. Bunlar da çoğu yoksul, tuhaf bir takım dul memur karılarıyla 2 aktris, birkaç da koca karıydı. Dostları arasında en çok bol çocuklu, saygıdeğer bir öğretmen ailesinden hoşlanırdı. Onlar da Nastasya Filipovna'yı çok severlerdi. Akşamları sık sık, çok değil, 5-6 konuk gelirdi. Totski'yi de sık sık ziyaretine giderdi. Sonunda güç de olsa General Yapanchin de Nastasya Filipovna ile tanışabilmişti. Ferduşçenko adında arsız, ağzı bozuk, kendisini çevresine neşe saçan bir insan sanan, içki düşkünü bir genç de zahmet çekmeden tanıdıkları arasına girdi. Bir de Pititsin adında bir garip genç vardı. Kendi halinde derli toplu, pırıl pırıl biriydi. Yoksul bir çevreden gelmeydi. Tefecilik yapıyordu. Nastasya Filipovna ile son olarak tanışanlardan biri de Gavrila Ardalyoniç'ti. Böylelikle Nastasya Filipovna garip bir üne sahip oldu. Güzelliği herkesin dilinde dolaşıyordu. Ama hepsi o kadar. Onun adını öne sürerek hiç kimse kendine gurur payı çıkaramazdı. Onun için hiç kimse kötü bir şey söyleyemezdi. Böyle tanınması, ayrıca zarif tavırları, nükteli konuşması, Afanasi Ivanoviç'in baştan beri kurduğu planı bir kat daha sağlamlaştırdı. Tam o sırada General Yapanchin de bu konuda etkin ve önemli bir rol oynamaya başladı. Totski bütün nezaketiyle generalden kızlarıyla ilgili soruşturmasını yaparken mertçe ve son derece açık kalpli bir itirafta da bulunmuştu. Yeniden özgürlüğüne kavuşabilmesi için her çareye başvurabileceğini açıkladı. Nastasya Filipovna'nın bundan sonra onu rahat bırakacağına söz vermesi içinin rahat etmesine yetmezdi. Artık sözle yetinemiyordu. Kesin güvence gerekliydi. Birbirleriyle anlaşarak ortaklaşa hareket etmeye karar verdiler. Önce tatlılıkla davranarak kalbinin soyluluk damarına dokunacaklardı. Birlikte Nastasya Filipovna'ya gittiler. Totski hiçbir girişe gerek görmeden durumunun korkunçluğundan yakınmaya başladı. Her bakımdan kendini suçluyordu. Ama çaresiz bir şehvet düşkünü olduğu için yaptıklarından pişmanlık duymadığını da ekledi. Olan olmuştu. Bu bakımdan kendine hakim olamadığını açıkça kabul ediyordu. Ama artık evlenmek istiyordu. Bu çok uygun ve kendine yaraşan evlenme kararının gerçekleşmesi Nastasya Filipovna'nın elindeydi. Her şeyi onun soylu kalbinden bekliyordu. Arkadan baba olarak General Yapanchin sözü aldı. Dokunaklı sözlerden kaçınarak akla yakın bir biçimde konuştu. Afanasi Ivanoviç'in evlenme işindeki kararı kendisine bırakmış olmasını çok uygun bulduğunu söyledi. Kızının hatta öbür 2 kızının geleceğinin de onun elinde olduğunu bir çeşit övünmeyle belirtti. Nastasya Filipovna'nın kendisinden ne istedikleri sorusuna Totski yine açıkça 5 yıl önce geçirdiği korkudan hala kendine gelemediğini ve Nastasya birisiyle evlenene kadar içinin rahat etmeyeceğini söyledi. Bu konuda bazı tasarıları olmasa böyle bir istekte bulunmasının akla yakın sayılmayacağını da sözlerine ekledi. Kendisinin de tanıdığı, evine kabul ettiği çok iyi bir aileden gelme Gavrila Ardalyoniç Ivolgin adında bir gencin, onu çoktandır büyük bir tutkuyla sevdiğini, ilgisini kazanmak için ömrünün yarısını vermeye hazır olduğunu bildiğini fark etmiş, bunun böyle olduğunu kesinlikle öğrenmişti. Bu temiz genç bütün bunları bir süre önce itiraf etmişti. Delikanlının koruyucusu durumunda olan general de bütün bunları biliyordu. Yanılmıyorsa genç adamın duygularına Nastasya Filipovna da yabancı değildi. Afanasi Ivanoviç'in tahminine göre Nastasya Filipovna bu sevgiyi hoş karşılıyordu. Hiç kuşkusuz onun için, yani Totski için bu konuyu açmak başkalarına göre çok daha güçtü. Ama Nastasya Filipovna, Totski'nin yalnızca kendi geleceğini ve çıkarını gözetmek amacıyla hareket ettiği düşüncesinden başka, onun iyiliğini de sağlamak istediğine ihtimal verebilseydi, kendisinin bu yalnız hayatının Totski'nin hem garibine gittiğini hem de ona dokunduğunu çok iyi anlayabilecekti. Böylece kadının çapraşık karanlıklar içinde bulunması, aşka ve bir aile yuvasına kavuşmasına, onu yeniden hayata bağlayacak bir amaca ulaşmasına engel oluyordu. Belki çok parlak yeteneklerin ziyan olup gitmesine, kadere aşk derecesinde bağlanmaya yol açan bu durum, Nastasya Filipovna'nın ne sağduyusuna ne de soylu kalbine uygun düşen bir romantizmdi. Totski bu konular üzerine konuşmasının kendisine ne kadar güç geldiğini tekrarladıktan sonra, Nastasya Filipovna'nın geleceğini düşünerek ona 75 bin ruble kadar bir para verme önerisinin hakaret sayılmayacağı umudunu belirtti. Bu noktayı hiçbir karşılık gözetmeksizin daha önceden vasiyetnamesine koydurmuştu. Çektiği vicdan azabını hiç olmazsa böyle bir hareketle hafifletmeye çalışması çok görülmemeliydi. Ve benzeri ve benzeri. Bu durumlarda söylenmesi adet olan sözleri sıraladı durdu. Afanasi Ivanoviç sözcükleri seçerek uzun uzun konuştu. Bu arada 75 bin ruble işini ilk olarak açtığını, şuracıkta oturan General Ivan Fedorovich dahil şimdiye kadar kimsenin bundan haberi olmadığını belirtti. Nastasya Filipovna'nın yanıtı iki ahbabı pek şaşırttı. Bu yanıtta Totski'ye her hatırlayışında soğuk terler döktüren o eski alaycı kahkahaların, kin ve düşmanlık dolu tutumun havası yoktu. Tam tersine Nastasya Filipovna candan dostça bir konuşma yapma fırsatı çıkmasına sevinmiş göründü. Kendisi de bu konuda dostça bir akıl danışmayı uzun zamandır istediği halde de gururuna yediremediğini söyledi. Ama artık aralarındaki buzlar çözüldüğüne göre ortada bir sorun kalmamıştı. Önce hüzünlü bir gülümsemeyle sonra şen, şuh kahkahalarla eski fırtınanın herhalde bir daha tekrarlanmayacağını söyledi. Onun hayat görüşleri de çoktandır bazı değişimlere uğramıştı. Kalbinde büyük değişiklik yoktu ama olaylar karşısında kadere boyun eğmeyi öğrenmişti. Olan olmuş, hepsi geçmişte kalmıştı artık. Afanasi Ivanoviç'in hala bu derece korku içinde olması garibine gidiyordu doğrusu. Daha sonra Nastasya Filipovna Ivan Fedorovich'le konuşmaya başladı. Saygılı bir tavırla kızları hakkında nicedir iyi şeyler duyduğunu, uzaktan da olsa onlara derin bir saygı beslediğini söyledi. Onlara yararlı olabileceğini düşünmek bile kendisine büyük bir mutluluk verirdi. Gerçekten bugünkü hayatı sıkıntılı ve iç karartıcıydı. Afanasi Ivanoviç'in onun için düşündükleri hiç de yanlış değildi. Nastasya Filipovna yeni bir amaç uğruna, aşk olmasa bile hiç olmazsa bir aile sahibi olmak için dirilmek istiyordu. Yalnız seçeceği adamın Gavrilo Ardalyoniç olup olmayacağını henüz bilemiyordu. Gerçi genç adam onu sever görünüyordu. Bu sevginin gerçekliğine inanabilse o da onu sevebilecekti. Ama Gavrilo Ardalyoniç henüz insana pek güven veremeyecek kadar gençti. Gene de bu adamın çalışkanlığı ve tek başına bütün bir ailenin yükünü omuzlarında taşıması son derece hoşuna gidiyordu. Gavrilo Ardalyoniç'in azimli, gururlu, parlak bir geleceğe sahip olmak için gayretle çalışan bir genç olduğunu çevresinden de işitmişti. Ayrıca annesi Nina Aleksandrovna Ivolgina'nın saygıdeğer ve mükemmel bir kadın, kız kardeşi Varvara Ardalyovna'nın da kişiliği sağlam bir genç kız olduğunu söylemişti. Petitsin onları çok iyi tanıyordu. İki kadın başlarına gelen çeşitli felaketlere büyük bir dayanıklılıkla göğüs germişlerdi. Nastasya Filipovna iyi karşılanacağını bilse onlarla hemen tanışmak isterdi. Aslında bu evlenme işine bir diyeceği yoktu ama gene de acele etmemelerini istiyordu. Bu işi enine boyuna bir düşünmesi gerekiyordu. 75 bin ruble konusuna gelince, Afanasi Ivanoviç'in bu konuyu açmak için katlandığı zahmet gereksizdi. Nastasya Filipovna da paranın ne değerli bir nesne olduğunu çok iyi bilirdi. Konunun Gavril Ardalyoniç'e ve generale açılmamış olmasına sevinmişti. Gene de Gavril Ardalyoniç'in bilmesinde herhangi bir sakınca yoktu. Aileye ait bu paranın onu utandıracak ne gibi bir yönü olabilirdi? Nastasya Filipovna'nın hiç kimseden hiçbir nedenle özür dilemeye niyeti yoktu ve bunu herkesin böylece bilmesini istiyordu. Gavril Ardalyoniç ile ailesinin kendisi hakkında gizli bir düşünceleri olup olmadığını öğrenene kadar ona varacak değildi. Hiçbir bakımdan suçlu bulunacağına inanmıyordu. Gavril Ardalyoniç onun bu 5 yıl içinde Petersburg'da hangi nedenle bulunduğunu, Afanasi Ivanoviç ile ilişkisini, bu sürede ne kadar para yaptığını öğrenmesi iyi olacaktı. Sonuç olarak kabul edeceği bu para hiçbir suçu olmadan kaybettiği kızlığının değil, suya düşen geleceğinin tazminatıydı. Bunları anlatırken Nastasya Filipovna o kadar heyecanlandı, öylesine sinirlendi ki işin olumlu yöne girdiğini gösteren bu durumdan General Yepanchin pek hoşlandı. Ama Totski bir kere gözü korktuğu için bir türlü inanmak istemiyor, hala çiçekler arasına gizlenmiş bir yılan arıyordu. Bununla birlikte görüşmeler başladı. İki dostun ortak planının asıl amacı, yani Ganya'nın Nastasya Filipovna'ya gönlünü kaptırması olasılığı her gün biraz daha gerçekleşiyordu. Totski'nin bile zaman zaman kesin başarıya ulaşacaklarına inandığı oluyordu. Nastasya Filipovna o sıralar Ganya ile bir kez görüştü. Sanki utanıyormuş gibi fazlaca konuşmadı. Ganya'nın aşkını kabul ediyor, onun tarafından sevilmekten hoşlanmış görünüyordu. Ancak bu konuda hiçbir şekilde bağlı sayılamayacağını, evlenmelerine ne kadar evlenirlerse son anda bile hayır deme hakkına sahip olacağını kesinlikle bildirdi. Ganya'ya da aynı hakkı tanıyordu. Ganya mutlu rastlantıyla Nastasya Filipovna'nın bu evlenme işi yüzünden Ganya'nın evinde kendisine karşı alınan düşmanca cepheden, bu yüzden doğan kavgalardan bütün ayrıntılarıyla haberli olduğunu da öğrenmişti. Genç adam her gün beklediği halde Nastasya Filipovna bu konuya bir türlü yanaşmıyordu. Aslında bu evlenme işine ve bununla ilgili olaylara, dedikodulara ait biz de pek çok şey anlatabilirdik. Ama bu hem konuyu dağıtmak olurdu, hem de bunlardan çoğu henüz kesinleşmemiş bir nitelik taşıyordu. Örneğin Totski'nin, Nastasya Filipovna'nın Yepanchin'in kızlarıyla gizli ve anlaşılmaz bazı ilişkiler kurmuş olduğunu ileri sürmesi bu söylentilerden biriydi. Ama Totski başka bir söylentiye ister istemez inanıyor ve bundan neredeyse bir kabus gibi korkuyordu. Nastasya Filipovna, Ganya'nın kendisiyle parası uğruna evleneceğini, aslında onun kara ruhlu, hırslı, sabırsız, kıskanç ve ölçüsüz derecede bencil bir adam olduğunu duymuştu. Ganya da önceleri Nastasya Filipovna'yı bütün gücüyle elde etmeye çalışırken, iki dostun Totski ile General Yepanchin'in aralarında gelişen bağı görerek, bundan kendi çıkarlarına yararlanmaya kalkıştıklarını görünce, bu kadından nefret etmeye başlamıştı. Sanki Ganya'nın ruhunda arzu ve nefret garip bir biçimde birleşmişti. Düşünüp taşındıktan sonra bu kötü kadınla evlenmeye razı olmuştu ama ondan bunun öcünü almaya, kendi söyleyişiyle burnundan getirmeye ant içmişti. Nastasya Filipovna sanki bütün bunların farkındaydı ve o da gizliden gizliye bir takım hazırlıklar içindeydi. Zaten korku içinde olan Totski artık kuşkularını General Yepanchin'e bile açmaz olmuştu. Ama zayıf bir adam olduğu için zaman zaman yeniden canlanıyor, gene kendini bir şey olmamış gibi hissediyordu. Nastasya Filipovna iki dosta yaş günü gecesi son sözünü söyleyeceğini açtığı zaman da pek heyecanlandı.